Iron 5, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 52. Lydia eleştirici gözlerle kızını inceliyordu. Charlotte büyük bir boy aynasının önüne geçmiş, sarayda takdim edileceği gün giyeceği tuvaleti denemekteydi. İnce, zarif yapılı terzi Madame Burden, elinde toplu iğneleriyle giysiyi bir orasından bir burasından iğneliyor, gerekli düzeltmeleri yapıyordu. Charlotte'un masum görünüşlü bir güzelliği vardı. Tam saraya takdim edileceklerde aranan nitelikti. Tuvalet kristal boncuklarla süslenmiş beyaz tüldendi, yere dek iniyor, sivri uçlu küçücük iskarpinlerini kısmen örtüyordu. Göğüs kısmında bir çiçek bukeri vardı. Eteği pembe şifon astarlı 4 metrelik ipek kumaştandı. Charlotte'un siyah saçları topuz yapılmış, tepeden son Lady Walden olan Stephen'ın annesine ait bir taçla tutturulmuştu. İki de beyaz tüy vardı. ''Bebeğim neredeyse büyüdü artık.'' diye düşündü Lydia. ''Çok güzel olmuş Madame Burden.'' dedi. ''Sağ olun hanımefendi.'' ''Charlotte, fakat korkunç rahatsız.'' dedi. Lydia iç çekti. ''İşte tam Charlotte'un söyleyeceği şeydi bu.'' ''Böyle şeyleri sorun yapmasan iyi olur.'' dedi kızına. Charlotte eteğini toplamak için diz çöktü. Lydia, ''Diz çökmene gerek yok.'' dedi. ''Bak nasıl yapılacağını sana göstereyim. Sola dön.'' Charlotte söyleneni yaptı. Etek soluna doğru kıvrılarak toplandı. ''Şimdi öne doğru yürürken sağ elinle eteği toplayıp sol koluna dolayacaksın.'' ''Oluyor.'' Charlotte sevinçle gülümsedi. Güldüğü zaman insanın içini ısıtıyordu. Eskiden hep böyleydi diye düşündü Lydia. Küçükken aklının içinden geçen her şeyi anlayabilirdim. Büyüdükçe insan aldatmayı öğreniyor. Charlotte, sana kim öğretti bütün bunları anne diye sordu. Ben saraya takdim edilmeden önce George amcanın ilk eşi Belinda'nın annesi öğretmişti. İçinden bunları öğretmek kolay diyordu Lydia. Asıl zor olanları kendin öğrenmen gerekecek. Charlotte'un dadısı Maria girdi odaya. Lydia'nın St. Petersburg'dan birlikte getirdiği tek hizmetçiydi. Üzerinde her zaman gri bir giysi olan, duyguya pek yer vermeyen fakat oldukça işbilir bir kadındı. 19 yıl içinde görünüşü hemen hiç değişmemişti. Lydia kadının kaç yaşında olduğunu kesinlikle tahmin edemiyordu. 50 miydi yoksa 60 mı? ''Prens Orlov geldi hanımefendi.'' dedi Maria. ''Ooo Charlotte, ne kadar güzel olmuşsun.'' Maria'nın artık Lady Charlotte demesine çok kalmamıştı. Lydia üstünü değişir değişmez ''Aşağı gel Charlotte.'' dedi. Charlotte bunun üzerine etekliği tutan omuz kayışlarını çözmeye başladı. Lydia dışarı çıktı. Konuk odasına girdiğinde Stephen şırasını yudumlamaktaydı. Karısının çıplak koluna dokundu. ''Yazlık giysi içinde çok güzel oluyorsun.'' Lydia gülümsedi. ''Teşekkür ederim.'' Aslında o da çok yakışıklı diye geçirdiği içinden. Bu gri ceket ve gümüş renkli boyun bağıyla, sakalında da gri ve gümüş renkler birbirine girmişti. Seninle nasıl da mutlu olabilirdik? Uzanıp kocasının yanağına bir öpücük kondurmak geldi içinden. Odanın içine bir bakındı, barın önünde bardağı şıra dolduran bir uşak vardı. Lydia kendini tutmak zorunda kaldı. Koltuğa oturup uşağın sunduğu şırayı aldı. ''Alex nasıl?'' Stephen her zamanki gibi diye yanıtladı. ''Bir dakika sonra burada olacak, görürsün.'' ''Charlotte'un giysisi nasıl oluyor?'' ''Tuvaleti çok güzel oldu ama tavırları beni rahatsız ediyor. Bugünlerde hiçbir şeyi önemsemez gibi, değer bilmez bir insan olacağından korkuyorum.'' Stephen bu konuyu dert etmemeye kararlıydı. Hele karşısına genç bir subay çıkıp biraz ilgi göstermeye başlasın, sen o zaman gör.'' ''Bütün görüşleri nasıl değişiyor bak.'' Bu yaklaşım bütün kızları romantik duyguların tutsağı olarak kabul ettiği için Lydia'yı çok sinirlendiriyordu. Stephen bu konuda düşünmekten kaçınınca böyle şeyler söylerdi. Tam boş kafalı toprak ağalarının ağzına yakışan sözlerdi ama kocası böyle bir adam değildi. Gel gelelim Charlotte'un 18 yaşındaki diğer kızlardan farklı olabileceğini de bir türlü kabul etmiyordu. Oysa Lydia kızının kanında hiç de İngilizlere benzemeyen ve bastırılması gereken bir taşkınlık olduğunun farkındaydı. Charlotte yüzünden Alex'e karşı mantıksız bir düşmanlık duydu ansızın. Onun hiçbir suçu yoktu. Ama bilmeden St. Petersburg gerçeğini anımsatıyor, tehlikeli bir geçmişi şimdiye getiriyordu. Koltuğunda huzursuz kıpırdanışlarını belli etmeden gözleyen Stephen'ı fark etti. "Stephen, küçük Alex'le karşılaşacaksın diye tedirgin olmuyorsun ya?" diye sordu. Lydia omuz silkti. "Rusların ne yapacağı belli olmaz. Alex pek Rus sayılmaz." Kocasına tatlı tatlı gülümsedi ama bir an için duydu. O sıcak yakınlık gitmiş, yerine her zamanki mesafeli sevgi almıştı. Kapı açıldı. "Sakin olmalıyım," dedi Lydia kendi kendine. Alex içeri girdi. "Lydia teyze," diyerek Lydia'nın elini öpmek için eğildi. "Nasılsın Alexey Andreyevich?" dedi Lydia resmi bir sesle. Sonra biraz yumuşayarak ekledi. "Olur şey değil. Hala 18'inde gibisin." "Alex keşke öyle olsaydı," dedi gözlerini kırpıştırarak. Lydia yolculuğun nasıl geçtiğini sordu. Yanıtını dinlerken bir yandan da Alex'in neden hala evlenmemiş olduğunu düşünüyordu. Bütün genç kızların ve tabii analarının da yüreklerini oplatacak bir unvanı vardı. Dahası son derece yakışıklı ve müthiş varlıklıydı. Mutlaka epey yürek yakmıştır sonucuna vardı Lydia. "Ağabeyim ve kız kardeşlerin sevgilerini ilettiler," dedi Alex ve "onlar için dua etmeni istiyorlar." Yüzü biraz çatıldı. "St. Petersburg çok karışık durumda, bildiğin kent değil artık." "Stephen şu papazdan çok söz edildiğini duydum," dedi. "Rasputin, Çariçe onu Tanrı'nın konuşturduğuna inanıyor. Çar'da karısının sözüne çok önem verir. Ama Rasputin yalnızca bir belirti şu anda. Grevlerin, ayaklanmaların ardı arkası kesilmiyor. Halk arasında Çar'ın kutsallığına inanan kalmadı." "Ne yapılması gerekiyor?" diye sordu Stephen. Alex iç çekti. "Çok şey. Verimli çiftlikler, daha çok fabrika. Ayrıca İngiltere'deki gibi işleyen bir parlamentomuz olmalı. Toprak reformu yapılmalı. Sendikalar kurulmalı. Fikir özgürlüğü." "Stephen, yerinizde olsam sendika konusunda o denli acele etmezdim," dedi. "Belki de ama ne olursa olsun Rusya'nın artık 20. yüzyılı kabullenmesi gerek. Bunu ya soylular olarak biz yapmalıyız ya da halk bizi yok edip kendisi yapacak." "Radikalleri bile geride bırakıyor," diye düşündü Lydia. "Bir prensin böyle konuşabilmesi için memlekette her şey kim bilir nasıl değişmiş olmalıydı." Alex'in annesi olan kız kardeşi Natasha yazdığı mektuplarda bazı sorunlar olduğundan söz ediyordu. Ama soylular için gerçek bir tehlikenin varlığını belirtmemişti. Alex babasına benziyordu. Yaşlı prens Orlov gibi siyaset kurdu olmuştu. Eğer babası sağ olsaydı o da mutlaka böyle konuşurdu şimdi. "Stephen, bir üçüncü olasılık daha var," dedi. "Soyluların halkla birleşmesini sağlayabilir." Alex güldü, ne geleceğini önceden anlamış gibiydi. "O da savaş." Alex başını sallayarak bu görüşü paylaştı. Lydia her iki adamın da benzer biçimde düşündüklerini fark etmişti. Alex'in Stephen'a köklü bir saygısı vardı. Genç adam Prens Orlov öldükten sonra baba olarak onu görmüştü. Charlotte girdi odaya. Kızını görünce Lydia'nın ağzı açık kaldı. O güne dek hiç görmediği kahverengi ipek astarı olan krem renginde dantelli bir giysi giymişti. Kendine kalsa Lydia asla böyle bir giysi seçmezdi. Çok dikkat çekiciydi. Ama Charlotte'un da şu an parmak ısırtacak bir güzellikte olduğu tartışılmazdı. Merak etti, nereden almıştı bunu acaba? Ne zamandan beri yanında annesi olmadan giysi almaya çıkıyordu. Bu renklerin siyah saçlarına ve kahverengi gözlerine çok yakıştığını kim söylemiş olabilirdi? Yüzünde makyaj mı vardı ne? Hem neden korse giymemişti? Stephen da gözünü dikmiş Charlotte'a bakmaktaydı. Lydia kocasının ayağa kalktığını fark edince neredeyse katıla katıla gülecekti. Kızının yetişkin olduğunu kabul eden önemli bir davranıştı ama gülünç yanı Stephen'ın bu jesti apaçık bir gönülsüzlükle yapmış olmasıydı. Birazdan o da bu davranışı budalaca bulup kızı her odaya girişinde ayağa kalkmasının evde sürdürülmesi gerekmeyen bir nezaket olduğunu anlayacaktı. Charlotte'un Alex üzerindeki etkisi daha da büyük olmuştu. Alex hemen ayağa fırlamış, elindeki içkiyi dökmüştü. Yüzü kıpkırmızıydı. Ne kadar utangaçmış diye düşündü Lydia. Hala damlalar dökülen kadehini bir elinden diğerine geçirmeye çalışırken el sıkışamadı, iyice çaresiz kalmıştı. Charlotte'la selamlaşmadan önce kendini biraz toparlaması gerekirken bocalama içinde Charlotte'un gelip el sıkmasını bekliyordu. Lydia bu durumu düzeltmek amacıyla bir şeyler söyleyecek yani Charlotte devreye girdi. Alex'in göğüs cebinden mendilini çıkarıp genç adamın sağ elini kuruladı. Rusça olarak "Nasılsın Alexey Andreyevich?" diyerek kurulamış olduğu sağ elini sıktı. Alex'in sol elindeki bardağı da silip geri verdikten sonra mendilini yerine tıkıştırdı ve oturmasını sağladı. Kendisi de yanına oturdu. ''İçkinle yerleri sulamayı bitirdiysen bana şu Diaghilev'den söz et biraz. Çok tuhaf bir adammış duyduğuma göre, hiç karşılaştın mı?'' Alex gülümsedi. ''Evet, karşılaştım.'' Alex konuşmasını sürdürürken Lydia hayretler içindeydi. Charlotte bu güç durum karşısında hiç duraksamamış, önceden hazırlamış olduğu bir soruyla Orlov'un rahatlamasını sağlamıştı. Ve bütün bunları da sanki 20 yıllık deneyimi varmışçasına başarmıştı. Nereden öğrenmişti bu kız bütün bunları? Lydia kocasıyla göz göze geldi. Charlotte'un yaptığı inceliği o da fark etmiş, babalık övüncüyle ağzı kulaklarına varmıştı. Felix St. James Park'ında bir aşağı bir yukarı volta atarken görmüş olduklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Ara sıra gözü Walden malikanesinin yüksek bahçe duvarları üzerinden görünen zarif bembeyaz ön cephesine takılıyordu. Tıpkı kolalı yakalar içinden yükselen soylu bir insan başı gibiydi. Burada güvenlikte olduklarını sanıyorlar diye düşündü. Evi gözetleyebileceği bir bankın üstüne oturdu. Londra'nın orta sınıf insanları önünden gelip geçmekteydiler. Birbirinden tuhaf şapkalarıyla genç kızlar, melon şapkaları ve koyu renk takım giysileri içinde memurlar, dükkan sahipleri, harıl harıl dedikodu yaparak bebek gezdiren dadılar, pahalı şapkalarıyla St. James'teki kulüplerine giden ya da evlerine dönen üst sınıftan erkekler, biblo kadar çirkin mi çirkin köpekleri gezdiren üniformalı uşaklar. Elinde büyük bir alışveriş çantasıyla şişman bir kadın gelip Felix'in yanına çöktü. ''Fena değil, değil mi?'' dedi kadın. Felix kadının ne demek istediğini tam anlayamadığından yalnızca gülüp başını sallamakla karşılık verdi. Göründüğü kadarıyla Orlov İngiltere'de yaşamının tehlikede olduğunu biliyordu. İstasyonda yalnız birkaç saniye açığa çıkmış, ondan sonra bir daha kendini göstermemişti. Kapalı bir araba istediğini önceden bildirmiş olmalıydı. Çünkü hava oldukça güzeldi. Yollardaki arabaların çoğunun üstü açıktı. Felix'in kafasında öldürme işlemi bugüne dek hep soyut planlar halindeydi. Uluslararası siyaset, diplomatik tartışmalar, dostluklar, gerginlikler, askeri olasılıklar, Kaiserlerin, Çarların varsayımlara dayanan tepkileri söz konusu olmuştu. Ama şimdi hedef olarak etiyle kemiğiyle gerçek bir adam vardı artık. Bir kurşunla darmadağın edilesi genç, ince bıyıklı bir yüz vardı. Kalın paltosu içinde bir bombayla kan ve paçavra yığınına dönmesi gereken ufak tefek bir gövde vardı. Nokta gibi düğümlü boyun bağı üzerinde kesilip kanı fışkırtılacak tüysüz bir boğaz vardı. Felix bunu yapabileceğinden emindi. Dahası oldukça da istekliydi. Bazı sorular vardı kuşkusuz ama yanıtları bulunurdu. Sorunlar vardı çözülmesi gereken. Onları da çözerdi. Sabır gerekliydi. Felix'te sabrın sonu yoktu. O güzel ev içinde Orlov ve Walden'ı gözlerinin önüne getirdi. Uşaklar odanın içinde çıt çıkarmadan bekliyor olmalıydılar. Az sonra üstündeki çatal bıçakları ayna gibi yansıtan pırıl pırıl cilalı uzun masada yemek yiyeceklerdi. Erkeklerin elleri tertemiz, tırnakları beyaz, kadınlarsa eldivenli olacaklardı. Hazırlanan yemeğin onda birini yiyip gerisini mutfağa göndereceklerdi. Yarış atları, kadın modası ya da ortak tanıdık olan bir kral hakkında söyleşi sürüp gidecekti. Ama bu arada acımasız Rus iklimi savaşta kırılacak olan insanları mezbele gibi evlerinde tir tir titretmekteydi. İşte bu insanlar tüm yoksulluklarına karşın kapılarını çalan gezginci bir anarşiste sıcak bir kase çorba sunmaktan geri kalmazlardı. Orlov'u öldürmek ne büyük bir mutluluk olacak diye düşündü Felix. Ne tatlı bir öçtü. Bunu yaptığı zaman rahatça ölebileceğine karar verdi, birden ürperdi. ''Hasta olacaksınız'' dedi şişman kadın. Felix omuz silkti. ''Kocama akşam yemeği için güzel bir dana pirzolası aldım. Yanına bir de elmalı pasta yapmayı düşünüyorum'' diye açıkladı şişman kadın. ''Ya'' dedi Felix. ''Ne diyordu bu kadın be?'' Kalkıp malikaneye doğru çimenlerin üstünde yürümeye başladı. Evin karşısında bir ağaca yaslanarak yere oturdu. Bir iki gün buraya gelip evi iyice gözetlemeli, Orlov'un Londra'daki günlerini nasıl geçirdiğini öğrenmeliydi. Hangi saatlerde evden çıkacağı, nerelere gideceği, açık ya da kapalı arabaya bineceği, yoksa otomobilde mi olacağı, Walden'la ne kadar süre birlikte bulunacağı, Felix'in bilmesi gereken ayrıntılardı. Orlov'un ne yapacağını önceden tahmin edip pusuya yatması çok iyi olurdu kuşkusuz. Yoksa prensin planlarını önceden öğrenmenin yolunu bulması gerekiyordu. Bunun için evdeki uşaklardan birine para yedirip bilgi sızdırabilirdi. Kullanacağı silah ve bunu nasıl sağlayacağı sorunları vardı. Silahın seçimi öldürme biçiminin ortamına bağlıydı. Nasıl sağlanacağı konusundaysa Jubilee sokağındaki anarşistlere güveniyordu. Bunun için derneğin amatör tiyatrocuları ya da aydın kesimi işine yaramazdı. Ama ceplerinde her zaman bir iki kadeh içecek paraları olan 4-5 tane ateşli genç vardı. Ender olarak siyaset konuştuklarında anarşiden devleti kamulaştırma olarak söz ederlerdi. Bu deyim devrim için hırsızlık yoluyla para sağlanması anlamına geliyordu. İşte bu adamlar da silah olabilir ya da kimden edineceğini bilirlerdi. İki genç kız kıkırdaya kıkırdaya Felix'in ağacı önünden geçtiler. ''Ben de dedim ki eğer bir bira ısmarlamakla beni kafeslediğini sanıyorsun.'' diyardı kızlardan biri ama Felix gerisini işitemeden geçip gittiler. Birden Felix'in içinde garip bir duygu belirdi. Kızlardan mıydı? Yo, bu olamazdı. Korkuyor muydu? Hayır, amaca ulaşmanın rahatlığı. Hayır, bu daha ileride olacaktı. Heyecanlı mıydı? Hiç değildi. Neden sonra bu duyguyu tanıyabildi? Mutluydu. Bak bu garipti işte. 5. ayrımın sonu. Sayfa 60.